Bugün seninle avukat Mehmet Bacaksız'ın siyasi ümmetçiler kendilerini sorgulamalıdırlar diye bir yazısı var. Onu masaya yatırıyoruz. Yani bu derin dalıştaki amacımız şu. Yazıda geçen bu siyasi ümmetçilik fikri, hani başında bir halife olan, şeriatla yönetilen birleşik bir İslam devleti hayali diyelim, tarihsel olaylar ve bugünkü durum ışığında ne kadar gerçekçi onu anlamaya çalışacağız.
Evet, yazarın tavrı oldukça net aslında. Diyor ki bu projenin uygulanabilirliği yani neredeyse sıfır. Bunu söylerken de son 100-150 yıllık özellikle Orta Doğu'daki tecrübelere bakıyor. Hani bazı kritik dönüm noktaları var ya, onlara işaret ediyor. Bu tecrübeler bu ideolojinin pek de hayata geçemeyeceğini gösteriyor diyor özetle.
Peki tam olarak ne savunuyor bu siyasi ümmetçilik? Yani kaynağa göre bu düşüncedekiler için bu ne anlama geliyor?
Şöyle, kaynağın anlattığına göre bu fikri savunanlar bunu Allah'ın bir emri gibi, kutsal bir görev, bir cihat olarak görüyorlar. Diğer fikirleri mesela milliyetçiliği falan, Müslümanların birliğini bozan, araya sokulmuş şeytani şeyler, bölücü unsurlar olarak nitelendiriyorlar. Yani biraz kendi yolları dışındaki her şeyi bir sapma gibi görüyorlar diyebiliriz.
Anladım. Peki yazarın o gerçekleşme ihtimali sıfır tezini dayandırdığı ilk büyük olay ne? Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyor sanırım.
Aynen öyle. İlk ve belki de en çarpıcı örnek Birinci Dünya Savaşı. Şimdi o dönem padişah aynı zamanda halife, 5. Mehmet Reşat, bütün dünya Müslümanlarına bir çağrı yapıyor. Cihadı ekber. Gelin Osmanlı yanında İtilaf devletlerine karşı savaşın diyor. Ama kaynak ne diyor? Bu çağrı, yani en üst düzeydeki dini çağrı bile pek bir karşılık bulmuyor sahada. Hatta tam tersi oluyor. Müslümanların çoğu katılmıyor. Dahası Hicaz'da, Filistin'de, Suriye'de Arapların bir kısmı İngilizlerle işbirliği yapıp Osmanlı ordusunu arkadan vuruyor. Bu da belgelerle sabit diyor yazar. Yani o idealize edilen birlik fikrinin gerçek politik çıkarlar karşısında nasıl zayıf kaldığını gösteren ilk büyük kanıt bu.
Bu gerçekten ilginç. Halifeliğin gücünün zirvede olduğu düşünülen bir dönemde bu yaşanıyor yani. Peki bu durum geçmişte mi kaldı sadece? Cumhuriyet sonrasına dair ne diyor kaynak?
Kaynak tam da oraya geliyor. Diyor ki Cumhuriyet kurulduktan sonra da Arap ülkelerinin Türkiye'ye yaklaşımı pek öyle dostane olmadı genelde. Hatta Kıbrıs gibi, Karabağ gibi Türkiye için çok hassas milli davalarda bile Türkiye'nin yanında durmak yerine karşı tarafı yani Yunanistan'ı, Rumları, Ermenistan'ı desteklediklerini örneklerle anlatıyor. Yani o ümmet birliği ruhu pek görülmüyor diyor.
Yani mesele sadece Türkiye ile diğerleri arasında değil anlaşılan.
Kesinlikle değil. Yazar merceği biraz daha genişletiyor ve Müslüman ülkelerin kendi aralarına bakıyor. Orada da bir birlik, kardeşlik tablosu yerine daha çok çatışma görüyoruz diyor. Mesela 8 yıl süren İran-Irak Savaşı, yüz binlerce Müslüman öldü. Sonra Irak'ın Kuveyt'i işgali var. Suudi Arabistan'la Yemen'in, Suudi Arabistan'la İran'ın gerilimleri, Mısır'la Libya arasındaki sürtüşmeler, bunlar hep yazarın saydığı örnekler. Hani birleşik bir yapı kuralım fikrinin önündeki engeller bunlar aslında.
Ve günümüze geliyoruz. Belki de en can alıcı örneklerden biri 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'de yaşananlar.
Evet, yazar için bu tezinin en güncel ve sarsıcı kanıtı gibi. İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında Müslüman ilkelerin bir araya gelip etkili bir tavır sergileyememesi, hatta yazarın ifadesiyle zavallı bir duruma düşmeleri durumu var diyor. Makalede şeyden de bahsediyor, ABD'nin özellikle Körfez'deki zengin Arap ülkelerini nasıl etkilediği, pasifize ettiği, hatta iş o noktaya geliyor ki İsrail'in yıktığı Gazze'nin imar masraflarının bile bu ülkelere fatura edilmeye çalışıldığını iddia ediyor. Oysa tazminat sorumlusu İsrail olmalı diyor yazar.
Peki neden böyle oluyor? Yazar bu birliğin kurulamamasının sebebini neye bağlıyor?
Yazara göre temel sebeplerden biri şu, bazı zengin Arap ülkelerinin yöneticileri kendi rejimlerini, iktidarlarını korumak için ABD'ye çok bağımlı hale gelmiş durumdalar. Washington ne derse onu yapıyorlar diyor. Sonuç olarak da kaynak diyor ki bu siyasi ümmetçilik gibi gerçekleşmesi pek mümkün olmayan bir hayalin peşinden gitmek hem Türkiye'ye zarar veriyor hem de genel olarak İslam dünyasına. Bu yüzden bu fikri savunanların artık gerçeklerle yüzleşmesi lazım, diyor, acı da olsa.
Anlıyorum. Özetlersek, incelediğimiz bu kaynak, siyasi ümmetçilik idealini alıyor, tarihsel ve güncel kanıtlarla karşılaştırıyor ve sonuç olarak bunun pek de uygulanabilir bir hedef olmadığını, bir nevi hayal olduğunu söylüyor. Bu fikri savunanları da ciddi bir şekilde kendilerini sorgulamaya, yani öz eleştiriye davet ediyor.
Aynen öyle, özet bu. Kaynağın çağrısı da bu yönde zaten. Peki, şimdi yazarın bu çizdiği çerçeveden düşünelim. Eğer bu sorgulama yapılmazsa, yazarın hayal dediği bu fikir takip edilmeye devam ederse ne gibi zararlar ortaya çıkabilir? İşte bu kaynağın sana ve bize düşünmek için bıraktığı önemli bir soru aslında.